Ayrım 23, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 207. Şafak söktükten bir saat sonra geçen ilk otobüs Arrutba'ya 3 kilometre kala el sallayan bir yolcuyu aldı. Adam 2 dinarını ödedi, arkada bir yerde içinde tavuk olan sepetini kucağına yerleştirip uyuklamaya başladı. Otobüs kasabanın merkezindeki polis devriyesinin önünde eskimiş yaylarını gacırdatarak durdu. Bir kısım yolcu işe ya da pazara gitmek için inerlerken diğerleri bindi. Polis binenlerin kimliklerine bakarken otobüsün içinde bulunan birkaç kişiye sadece camlardan bakmakla yetinmişti. Hiçbiri arkada tavuklarıyla oturan köylüye bakmamıştı. Onlar kuşkulu kişileri arıyorlardı. Otobüs yeniden yola koyulunca Mike Martin gözleri kapalı olduğu halde çevresinde konuşulanları dinliyor, alışkın olmadığı bir sözcüğü ya da unuttuğu bir aksanı fark edince kulaklarını dikiyordu. Irak'ın bu bölgesinin Arapçası Kuveyt Arapçasından farklıydı. Bağdat'ta cahil ve zararsız bir fellah olarak kabul edilecekse bu taşra sözcük ve deyimleri işine yarardı. Kucağındaki sepetin tabanının dış ölçülerine göre 10 santim yüksek olduğunu ancak çok uzman bir göz anlayabilirdi. Tavukların ayakları altındaki pislikler aradaki farkı gözlerden saklıyordu. 50 santime 50 santim boyutlarındaki kafesin altındaki 10 santimlik bölmede Arrutba polisinin şaşırtıcı ama ilginç bulacakları bir dizi eşya vardı. Biri portatif şemsiye gibi kalınca bir bastona döndürülmüş bir uydu anteniydi. Biri Kuveyt'te kullandığından daha güçlü bir alıcı verici telsizdi. Bağdat'ta öyle çölde dolaşıp yayın yapma imkanı olmayacaktı. Bu nedenle uzun yayınlar yasaktı. Onun için de bölmede şarj edilebilen bir kadmiyum gümüş pilin dışında çok özel bir ses alma cihazı vardı. Martin'in ses alma cihazının işletilmesi çok basitse de içinde çok yararlı bazı yenilikler vardı. 10 dakikalık bir mesaj mikrofonundan ağır ağır okunurdu. Ancak mesaj banta kaydedilmeden önce bir silikon çip devreye girer ve hemen şifrelerdi. Iraklılar bunu alsalar bile şifreyi asla çözemezlerdi. Düğmeye basınca bant geri sarılırdı. İkinci bir düğmeye basıldığında hızı 1/200'e düşer ve mesaj 3 saniyelik bir patlamaya dönüşürdü ki yerini saptamak olanaksızdı. İşte verici uydu çanağı pille ve ses alma cihazına bağlandığında bu patlamayı gönderirdi. Riyad'da mesaj alınır, ağırlaştırılarak yeniden banda çekilir, şifresi çözülürdü. Martin otobüsten Ramadi'de inip Habbaniye Gölü yakınından geçen bir diğerine bindi. Otobüs Bağdat eteklerinde tekrar durduruldu ve bütün kimlikler kontrol edildi. Yolcular polis komiserinin oturduğu masanın önünde kuyruk oluşturduklarında Martin de elinde tavuklarıyla sabırla sırasını bekledi. Sıra kendisine gelince asır sepeti yere bırakıp kartını çıkardı. Komiser karta şöyle bir baktı. Çok sıcaktı ve çok susamıştı, uzun bir gün geçirmişti. Kart sahibinin doğum yerini gösterdi. Burası nerededir?
Bajin'in kuzeyinde küçük bir köy. Karpuzları meşhurdur bey.
Komiserin dudakları oynadı. Bey Osmanlı İmparatorluğu günlerinden kalma saygılı bir hitap sözcüğüydü ve bunu sadece çok geri kalmış köylüler kullanırdı. Elini salladı, Martin sepetini alıp otobüse döndü. Otobüs saat 7'den az önce durdu ve binbaşı Martin Bağdat'ın Kathimiye semtindeki otobüs terminaline indi. 11. Bölüm. Akşam üzeri kentin kuzeyinden Sovyet 1. Sekreterinin Mansur mahallesindeki evine yol uzunsa da Martin yürümeyi zevkle karşılamıştı. Bir kere Arrutba'dan başkenti olan 240 kilometrelik yolu iki otobüste ancak 12 saatte almıştı ve otobüsler de lüks olmaktan çok uzaktı. İkincisi yürümek kendisine en son 13 yaşında heyecanlı bir çocuk olarak gördüğü ve o günden bu yana 24 yılın geçtiği kenti hissetmesini sağlamıştı. değişen çok şey vardı. Onun hatırladığı bundan küçük ve daha çok Dicle'nin kuzeybatı kıyısında Şeyh Ömer ve Sadun ile nehrin ötekasında Alam semtleriyle sınırlı bir Arap kentiydi. Bu iç kentin içinde daracık sokaklar, pazarlar ve camiler vardı. 20 yıllık petrol geliri, uzun ve çift şeritli yollar, yonca yapraklı kavşaklar, üst geçitlerle donatmıştı kenti. Arabalar çoğalmış, gökdelenler yükselmişti. Rabia sokağından geçip çıktı, Mansur tanınır gibi değildi. Babasının aileyi hafta sonlarında götürdüğü Mansur kulübünün çevresindeki geniş arazileri hatırlıyordu. Mansur'un pahalı bir kesimi hala belliyse de açık arazi sokakları ve lüks içinde yaşayacak parası olanların evleriyle doluydu. Mike derslerini öğrendiği ve teneffüslerde arkadaşları Hasan Rahmani ve Abdülkerim Bedri ile oynadıkları Bay Hartley'in okulunun birkaç yüz metre ilerisinden geçtiyse de karanlık sokağı tanımadı. Hasan'ın şimdi ne işle meşgul olduğunu biliyordu. Ama Doktor Bedri'nin iki oğlundan neredeyse çeyrek yüzyıldır haber almış değildi. Matematiğe düşkün olan küçüğü acaba mühendis olmuş muydu? Ya İngilizce şiir okumasıyla ödül kazanan Abdülkerim şair ya da yazar olmuş muydu? Sas'ta adet olduğu üzere hızlı adımlarla bacaklarına yardımcı olmak üzere omuzlarını sallayarak yürüseydi bu mesafeyi yarı zamanında alırdı. Ama Kuveyt'teki o İngilizlere olduğu gibi kendisine de Arap gibi giyinebilirsin ama hala İngiliz gibi yürüyorsun derlerdi o zaman. Riyad'da kendisine Bağdat'ın en son planıyla birlikte kentin çok yukarıdan çekilmiş fotoğrafları gösterilmişti. Bunlar o kadar büyütülmüş fotoğraflardı ki büyüteçle bakıldığında duvarlar ardındaki bahçeler, zeminlerin yüzme havuzları ve arabaları bile seçilebiliyordu. Mike bunların hepsini öğrenmişti. Ürdün sokağından sola döndü ve Yarmuk meydanından sağa sapıp Sovyet diplomatının oturduğu iki yanı ağaçlıklı yola girdi. Martin Villa'yı buldu ve kapısının yanındaki küçük pirinç plakette binanın SSCB elçiliğine ait olduğunu okudu. Kapıdaki zinciri çekip bekledi. Kapı birkaç dakika sonra beyaz üniformalı, kısa saçlı ve iri yarı bir Rus tarafından açıldı. Da. Martin Arapça olarak üstüyle konuşan bir dilencinin yalvaran ses tonuyla karşılık verdi. Rus kaşlarını çattı. Martin entarisinin cebinden kimlik kartını çıkardı. Adam kartı alıp Arapça "Bekle!" diyerek kapıyı kapattı. 5 dakika sonra gelip kirli entarili araba içeri girmesini işaret etti. Martin'i villanın kapısına giden merdivenlerin başına doğru götürdü. Merdivenin altına geldiklerinde yukarıda bir adam belirdi. "Tamam, gerisine ben bakarım," dedi uşağa. Sovyet elçiliği birinci sekreteri Yuri Kulikov tam profesyonel bir diplomattı ve Moskova'dan gelen emri küstahça bulmuşsa da yapabileceği bir şey yoktu. Yemekte yakalanmış olmalıydı ki merdivenlerden inerken elindeki peçetesiyle dudaklarını siliyordu. "Demek geldin," dedi Rusça. "Baksana ne söyleyeceğim. Eğer bu oyuna devam etmek istiyorsan öyle olsun. Ama benim bu işte hiçbir ilgim olmayacak, tamam mı?" Rusça bilmeyen Martin çaresizce omuzlarını silkti ve Arapça "Anlamadım beyim," dedi. Kulikov bu lisan değişikliğini aptalca bir küstahlık olarak kabul etti. Martin Sovyet diplomatının kendisini Moskova'da Lubyanka'daki lanet casuslar tarafından gönderilmiş bir Rus sandığını anladı. "Pekala, Arapça istiyorsan öyle olsun." Kulikov da Arapça bilirdi. KGB'nin ajanının üste çıkmasına izin verecek değildi. "İşte kartın," dedi Arapça. "Bu da senin için hazırlamam emredilen mektup. Bahçenin ucundaki kulübede kalacaksın. Bahçeyi temiz tutacaksın. Ve aşçı başının alışverişini yapacaksın. Bunun dışında hiçbir şey bilmek istemiyorum. Yakalanırsan seni sana inandığım için işe aldığımdan başka bir şey bilmeyeceğim. Şimdi hemen işinin başına git ve o lanet tavukları ortadan kaldır. Tavukların bahçemi berbat etmelerini istemem." Kulikov yarıda kalmış yemeğine dönerken başımıza belayı aldık diye düşünüyordu.
Bu serseri bir pisliğe bulaştığı anda amam onun Rus olduğunu öğrenecektir ve birinci sekreterin kadrosuna yanlışlıkla alındığı da. Dicle üzerinde buz pateni yapmak kadar inanılır olur ancak. Yuri Koliko Moskova'ya ateş püskürüyordu. Mike Martin'in girdiği baraka tek odalıydı. Bir portatif yatak, bir masa, iki iskemle, duvarda bir dizi askı çengeli, köşedeki rafta da musluklu bir bidonla leğen duruyordu. Barakanın dışında bir tuvalet ve bahçe duvarında da bir musluk vardı. Temizlik basit olacak, yemek de herhalde villanın arkasındaki mutfak kapısından verilecekti. Mike içini çekti. Riyad dışındaki o ev öylesine uzaktı ki. Barakada mum ve kibrit buldu. Mumları yakıp battaniyeyi pencerelere gerdi ve çakısıyla yere döşeli kaba çiniler üzerinde çalışmaya başladı. Küflü sıvayı bir saat kadar kazıdıktan sonra taşların dördünü çıkardı ve orada buldu bir malayla bir saat daha kazıp telsizini, pillerini, çanak antenini ve ses alma cihazını alacak kadar bir çukur kazdı. Daha sonra taşları üzerine örtüp kenarlarını çamurla iyice doldurdu. Saat gece yarısına yaklaşırken çakısıyla tavuk sepetinin sahte altını kesti, pisliği olduğu gibi 10 santimlik boşluğa yayarak bölmeden hiçbir iz kalmamasını sağladı. Martin peynir ve zeytinin son kısmını da yiyip ekmeğini tavuklarıyla paylaştı. Tavuklar yine kafese döndüler ve onlar için de epey uzun bir gün olduğu için hemen uyudular. Martin son bir jest olarak karanlıkta Kulikov'un güllerine işedi. Sonra mumlarını söndürüp battaniyesine sarındı ve uyudu. Sabah saat 4'te uyandı. Plastik torbalarından verici cihazını çıkardı. Riyad'a kısa bir mesaj hazırladı. 200 kere hızlandırdı. Vericiye ses alma cihazına bağladı. Çanak anteni açıp barakanın açık kapısına çevirdi. Saat 4.45'te günün frekansından kısa bir yayın yaptı. Sonra hepsini demonte edip yine taşların altına yerleştirdi. Riyad'daki sis temsilcisinin çatısındaki anten bir saniyelik yayını alıp aşağı haberleşme odasına ilettiğinde hava zifiri karanlıktı. Bağdat'tan gelen yayın dönen iki disk tarafından kaydedildi ve teknisyenleri uyaran ışıklar yanıp söndü. Teknisyenler mesajı 200 kere ağırlaştırdılar ve kulaklıklarında net olarak duydular. Bir stenoyla not aldı, sonra makinede yazdı ve kağıdı alıp dışarı çıktı. İstasyon şefi Julian Gray saat 5.15'te uyandırıldı. Karayi efendim yerine yerleşmiş. Gray kağıdı heyecanla okuduktan sonra Simon Paxman'ı uyandırmaya gitti. Irak masası şefi şimdi artık Riyad'a yerleşmiş, Londra'daki işlerini bir yardımcısına devretmişti. O da kalkıp kağıdı okudu. Şimdiye kadar çok iyi. Kıyamet Jericho'yu uyandırmaya kalktığında kopabilir. Bu doğruydu. Bağdat'ta eski Mossad ajanı tam 3 aydır sessizdi. Yakalanmış da olabilirdi. Fikrini değiştirmişti. Hatta uzak bir yere gönderilmiş de olabilirdi. Hatta belki de şu anda Kuveyt'teki askerlere komuta eden bir generaldi. Her şey olabilirdi. Londra'ya bildireyim dedi Paxman. Mike Martin sabah saat 5.30'da ev uyanmaya başladığında çiçekleri suluyordu. İri göğüslü bir Rus kadını olan aşçı kendisini pencereden görüp mutfağın önüne çağırdı. ''Kak naravit ya'' dedi. Sonra bir an düşünüp Arapça ''Atınca'' dedi. ''Mahmut, al sana bir fincan kahve Mahmut.'' Martin sevinçle başını birkaç kere aşağı yukarı sallayarak ''Şükran'' diye mırıldandı ve sıcak maşrapayı elleri arasına aldı. Şaka ediyor değildi, bu gerçek kahveydi. Ve sınırın Suudi tarafında içtiği çaydan sonra ilk kez sıcak bir şey giriyordu midesine. Saat 7'deki mercimek çorbası ve ekmekten oluşan kahvaltıyı da silip süpürdü. Dün gece gördüğü uşakla aşçı karısı yemekleri yapıyorlardı ve birinci sekreter Kulikov göründüğü kadarıyla bekardı. Martin saat 8'de de az buçuk Rusça bilen ve basit mesajların çevrilmesinde yardımcı olan Iraklı sürücüyle de tanıştı. Martin Amam gizli polisinin, hatta Rahmani'nin, karşı istihbaratının ajanı olabilecek sürücüye fazla yakınlaşmamaya dikkat etti. Ama bu da bir sorun olmamıştı. Züppenin biri olan sürücü yeni bahçıvanı küçük görmekteydi. Ama yine de aşçıya patron tavuklarını bırakmasını söylediği için Martin'in bir süre dışarı çıkacağını söyledi. Martin sokağa çıkınca hemen tavukları karşısına ilk çıkan arsaya bırakıp otobüs durağına yürüdü. Pek çok Arap kentinde olduğu gibi Bağdat'ta da otobüs terminali sadece taşraya giden otobüslere binilecek yer değildir. Burası çalışan insanların satacak ve alacak şeylerinin olduğu sürekli kaynayan bir anafordur. Güney duvarı altında işe çok yarayan bir bit pazarı vardı. Martin uzun pazarlıklardan sonra buradan eski ama gacırtıları biraz yağlanmayla kaybolan bir bisiklet aldı. Kentte arabayla dolaşamayacağını biliyordu. Bir motosiklet bile sıradan bir bahçıvan için lükstü. Babasının uşağının bisikletle pazar pazar dolaşıp evin alışverişini yaptığını hatırlıyordu. Ve görebildiği kadarıyla bisiklet hala çalışan halkın en normal taşıtıydı. Martin eve dönünce sepetin üstünü kesip bisikletin arkasına bir ara sokak garajından aldığı iki eski vantilatör kayışıyla tutturdu. Sonra bisikletiyle kent merkezine gidip Şurja sokağındaki bir kırtasiyeciden dört renkli tebeşir aldı. Burayı çocukluğundan hatırlıyordu. O zaman Dicle üzerinde sadece üç köprü vardı. Kuzeyde Demiryolu Köprüsü, ortada Yeni Köprü ve güneyde Kral Faysal Köprüsü. Şimdi ise 9 köprü vardı. Gelmekte olan hava savaşının başlamasından 4 gün sonra hiç köprü kalmayacak, hepsi bombalanmış olacaktı. Ancak Kasım'ın o ilk haftasında kentte yaşam hiç kesintisiz akıp gidiyordu. Martin'in dikkat ettiği bir başka şey de çoğu gizli olmak için hiçbir çaba göstermiyorlarsa da Amam gizli polisinin bolluğu oldu. Sokak köşelerinden ve park etmiş araçların içinden gözetliyorlardı. İki kere yabancıları durdurduklarını ve kimlik kartlarını istediklerini gördü. Aynı şey iki kere de Iraklıların başına geldi. Yabancıların yüzünde teslimiyetçi bir sinirlilik, Iraklıların yüzlerinde ise korku vardı. Martin o sabah sadece bir kere pek çok Iraklının yaşamlarının her gününde karşı karşıya kaldıkları bir şeyi görür gibi oldu. Yeni evinin karşısında nehrin öte yakasındaki Kasra pazarında yaşlı bir pazarcıyla pazarlık yapıyordu. Ruslar kendisini çorba ve ekmekle besleyeceklerse hiç olmasa biraz da meyveyle kendini desteklemeliydi. Yakınında dört Amam bir gencin üzerine kabaca aradıktan sonra bıraktılar. Yaşlı manavın savurduğu okkalı tükürük patlıcanların yanına düştü. "Beli Naci bir gün gelip bu pisliği kovalayacak," dedi. "Dikkat et babalık, tehlikeli sözler bunlar," diyen Martin eliyle şeftalileri yokladı. Adam yüzüne baktı. "Sen neredensin kardeş?" "Uzaktan, kuzeyde bir köyden, Bajin'in ötesinden." "Yaşlı bir adamın sözünü dinlersen geldiğin yere dön. Bu gözler çok şey gördüler. Ben inacı gökten gelecek, evet, hem de beni kelple birlikte." Bir kere daha tükürdü ve patlıcanların tarihi bu kez yaver gitmedi. Martin şeftali ve limon alıp bisikletiyle eve döndü. Öğle saatinde evdeydi. Kulikov sürücüsüyle birlikte çoktan elçiliğe gitmişti. Ve Martin aşçı tarafından Rusça olarak azarlanınca aldırmayıp bahçesine döndü. Ama pazardaki adama kafası takılmıştı. Bazıları kendilerinin geleceğini tahmin ediyorlardı ve buna karşı değillerdi. Pisliği temizlemek sözü sadece gizli polis ve ima yoluyla Saddam için kullanılabilirdi. Bağdat sokaklarında İngilizlerden Beni Naci diye söz edilirdi. Naci'nin kim olduğu zamanın sisleri içinde kaybolup gitmişse de kendisinin bilge ve kutsal bir kişi olduğuna inanılırdı. İmparatorluğun o bölgelerinde çalışan genç İngiliz subayları onu görmeye, dizleri dibinde oturup bilgeliğini dinlemeye gelirlerdi.
O da onlara Hristiyan ve kafir olmalarına rağmen oğullarıymış gibi davranırdı ve bu nedenle halk İngilizlere Naci'nin oğulları derdi. Amerikalılara ise Beni el Kelb denirdi. Arapça kelp köpek demekti ve köpek Arap kültüründe pek iyi bir yer işgal etmezdi. Gideon Barzilay elçiliği bankacı sayanının hazırladı. Winkler Bankası raporunun bir yanından memnun olabilirdi. Rapor kendisine hangi yolu izleyeceğini göstermişti. İlk işi 3 başkan yardımcısından hangisinin Iraklı Jericho'nun hesabına baktığını öğrenmek olmalıydı. Bunun en hızlı yolu telefonla olurdu. Ama Barzilay az önce okuduğu rapordan hiçbirinin açık, hatta dişe dokunur bir şey söylemeyeceğinden emindi. Viyana elçiliği altındaki Mossad istasyonundan isteğini şifreyle Tel Aviv'e iletti ve hazırlanabildiği kadar çabuk da yanıtını aldı. Bu İngiltere'nin en eski ve en saygın bankalarından olan ve kraliçenin de bankası olan Coutts of Strand'in gerçek başlıklı kağıdına yazılmış bir mektuptu. İmza bile Coutts'un deniz aşırı bölümündeki üst düzey bir memurun imzasının kusursuz kopyasıydı. Ne kağıtta ne zarfta ad ve adres yoktu ve mektup Sayın Bay diye başlıyordu. Metin çok basit ve kısaydı. Coutts'un önemli bir müşterisi Winkler Bank'ın numaralı hesaba sahip bir müşterisinin hesabına büyük bir para transferi yapacaktı. Coutts'un müşterisi onlara transferin birkaç gün gecikeceğini bildirmişti. Winkler'ın müşterisi paranın zamanında gelip gelmediğini kendilerine soracak olursa, Winkler Bankası eğer müşterisine transferin yolda olduğunu, gereksiz bir gecikme olmadan geleceğini söylerlerse, Coutts kendilerine minnettar kalacaktı. Son olarak da paranın geldiğinin bildirilmesini rica ediyorlardı. Barzilay bütün bankaların gelen paradan memnun olduklarını bilirdi ve Winkler Bankası da Kraliyet Bankası'na mutlaka mektupla bir yanıt verirdi, haklı da çıktı. Tel Aviv'den gelen mektup zarfı da kağıtla aynı kalitedeydi ve üzerinde 2 gün önce Trafalgar Meydanı postanesinden atıldığını gösteren damgası ve İngiliz pulları vardı. Adres olarak Deniz Aşırı Hesaplar Dairesi Müdürü Winkler Bankası yazıyordu. İşler 3 adam arasında bölündüğü için böyle bir makam yoktu. Zarf gece gizlice bankanın posta kutusuna atıldı. Yarit gözetleme ekibi bu sırada bankayı 1 haftadır gözetliyordu ve günlük rutini, açılış-kapanış saatlerini, postanın gelişini, kuryenin dışarı çıkış saatini hep öğrenmişti. Bankadan gönderilecek posta her akşam meydandaki posta kutusunun kapanışından 1 saat önce atılırdı. Bu işi kapıcı bekçi yapar, sonra da bankaya dönüp memurların çıkışını kapıda beklerdi. Son kişi de çıktıktan sonra gece bekçisini içeri alır, sonra da kendisi evine giderdi. Coutts'un mektubunun bankaya gittiği günün akşamı Mossad ekibi kutuyu açtı. Winkler Bankası'ndan o gün 22 mektup gönderiliyordu. Coutts of London'a yazılı olanı alıp kutuyu kapatmak sadece 30 saniye sürdü. Barzilay Winkler'ın Coutts'a yanıtını açınca Wolfgang Gemütlich tarafından imzalandığını gördü. Mossad ekibinin şefi artık Jericho hesabına kimin baktığını bulmuştur. Şimdi tek işi adamı zorla konuşturmak ya da bir yolla bilgiyi ağzından almaktı. Barzilay'ın bilmediği şey sorunlarının ancak başlamakta olduğuydu. 23. ayrımın sonu. Sayfa 217.